Ayrım 10. İzmir'in içinde. Samim Kocagöz. Sayfa 111. Hasan Bey birdenbire doğruldu. Ne oldu benim iş Supi? Yargıç huzuruna çıkacak mıyız? Supi Bey memnun memnun şöyle bir arkasına yaslandı. Aziz üstadım, sayın savcımıza bir sözüm yetti. Hakkınızda dava açamayacak. Sağdan soldan durmadan ihbarlar, tezvirler. Kitabınızı karıştırırken bir tarih ilişti gözüme. Savcı da nasıl dikkat etmemişim diye sevindi. Bilir kişiye yollamaktan vazgeçti kitabı. Hemen takipsizlik kararı aldı. Anlayamadım, ne tarihi bu? Kitabınızın baskı tarihi. 58'de basılmış kitap. Hakkında dava açılamaz. 6 aylık zaman aşımı var. Sizinle uğraşanlar geç kalmışlar. Savcı Bey'in selamları var. İşi büyütmeden bitiriverdim. Hiç de iyi etmemişsin diye Hasan Bey gülmeye başladı. Ya bir yol mahkemeye gitseydik yine. Resmimiz Emre Bey gibi gazetelerde çıkardı hiç olmazsa. Bu sözlere hep birlikte güldük. Avukat, aman neyimize gerek mahkemelere gitmek, kestirme yol varken iktidarın başını kaşıyacak vakti yok. İktidarın maşaları kendisinde ya, ille bilimciler de sanatçılar da uğraşacak. Kitaptan, yazıdan ödleri kopuyor. Hak veririm, neden korkacaklarını biliyorlar. Hiç olmasa bu denli akılları var. Yazarın bu sözlerine yine güldük. Avukat Supi Bey yazara bir Hasan diyor, bir Üstad diyor, bir sen, bir siz diye konuşurdu. Bu kez içkenlikle sordu. Ne dersin Hasan? Bu gidiş kitapları, yazarları kovuşturma ile bitecek iş değil. Menderes nasıl çıkacak bu bataktan? Sen de Supi tuhaf adamsın. Okul sıralarında da böyle olamayacak sorular sorardın durup durup. Bazı akılsızlığın tutuyor işte. Ben sana bir soru sorayım. Menderes'in bu bataklıktan kurtulacağını umuyor musun? Bir başka deyişle kurtulsun istiyor musun? Şah dedin. Başka türlü soracaktım. Memleket nereye gidiyor? Memleketin bir yere gittiği yok. Menderes'in gittiği yer uçurum. Biraz önce konuştuğumuz yere dönelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ölümünden beri karşı çıkıyorlar. Anti-emperyalist savaşı sürdürecek yerde onu ve devrimleri çelmeliyorlar. Tarihsel oluşumun önüne geçmek, onu durdurmak istiyorlar. Oysa toplumun akışı, oluşması durdurulamaz ki. Bir nehrin önünü nasıl kesersin? Şişer, şişer, bir yerden patlak verir, taşar. Sonunda yine kendisine bir yol bulur, akmaya başlar. 1919'da böyle bir birikime yol açandı Mustafa Kemal Paşa. Yol bulup yürüyen toplumun yine iyice ödünü kesmeye çalışıyorlar. Ne olacak? Şişiyoruz, şişiyoruz, patlayacağız. Akıp gitmek için bir yol bulacağız elbette. Nasıl? Ne zaman? Burasını iktisat bilimi bilir. Nazım'ın idealist deyişiyle de konuşacak olursak, susuyoruz damlıda yatan bir kurşun gibi. Supi Bey sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. Tetiği kim çekecek merak ediyorum doğrusu. Yine İsmet Paşa'mız çekecekse. Avukatın ağzından Hasan Bey sözü aldı. Sil baştan diyeceksin değil mi Supi? Doğru, al benden de o kadar, haklısın. Bu iktidarın başkaca eş karşılığı yok. Ta bu ülkenin aydınları ağızlarına sosyalist sözünü alana dek. Ne var ki ben iyimser bir yazarım. İncil bile bir yerinde İsa'nın ağzından geleceğinden umudunu kesme, geleceğinden umut vardır der. Bu sözler bir yana, ben toplumumuzun sadece kaynaşmasından umutluyum. Ben senin gibi iyimser olamıyorum. Sabırsızsın da onun için. Birader, daha ne zamana kadar bekleyecek bu ulus? Öfkelenme Supi, bir ulusun yaşantısında 10 yılın 15 yılın önemi yoktur. Seni bilmem ama benim Atatürk'ün ölümünden beri olup bitenlerden yüreğim ezildi, eziliyor. Gençliğimiz Kurtuluş Savaşı'nın heyecanı, Atatürk'ün devrimlerinin heyecanı ile geçti. Halk evlerinde nasıl koşuşturduk, dergiler çıkarır, devrimler için çalışırdık. Bu hız bizi Atatürk'ün ilkeleri, rahatça bir hukuk devletine, sosyal adalete, haydi açıkça konuşalım, sosyalizme götüremez miydi? Biraz önce sen anlatıyordun. Nehrin önünü kestiler dedik. Supi Bey çaresizlik içinde patladı. Kesenlerin boynu altında kalsın. Yol yine açılacak. Üzme kendini Supi, göreceksin. Başkası etse bu sözleri teselli ederim. Sen edersen doğrudur demek gerek. Diyalektiğe tutunduğunu biliyorum. Sen de tutun kardeşim. Tutunuyorum, tutunuyorum ya, dediğin gibi sabırsızım galiba. En az 20 yıldır yüreğim ezildi diyorum sana. Biz talihsiz bir kuşağız. Kadrosuz Mustafa Kemal ancak cumhuriyeti kurabildi. Kadrosu yardımcısı olmadığı için bu cumhuriyeti biz gençlere, hani kurulduğu sırada gençtik, ısmarladı. Bizim de bu yükü kaldırmak için geçmişte bir hazırlığımız yoktu. Genellikle Namık Kemal'den, Tevfik Fikret'ten, Ziya Gökalp'ten ötesini bilemiyorduk. Cumhuriyet yükü çok ağır geldi bizim kuşağa. Haklısın Supi, bu yükün altından kalkamadığımızı itiraf edelim. Ne var ki çok azınlıkta da olsak bir avuç aydın kişi, şair, yazar, bilimci, politikacı iyi dövüştük. Herkes elinden geldiğince becerebildiği dek direnmeye devam edecek elbette. Uzun bir süre sessizlik oldu, birer cigara yakıldı. Hasan Bey konuyu değiştirdi. Babanızla tanışmak, görüşmek isterdim Emre Bey dedi bana. Savaşın içinde bulunmuş kişileri dinlemeyi çok severim. Çok sevinir sizinle görüşmekten, tanışmaktan. Ne zaman isterseniz bir araya gelmenizi sağlarım. Teşekkür ederim. Bir gün Supi ile birlikte ziyaret ederiz kendisini. Yazar saatine baktı. Vakit diye ayağa kalktı. Kendisini Supi Bey'de geçirdik. Odaya döndüğümüzde şimdiye dek hiç büyük bir yazar görmemiştim. Söylediklerini aklımda tutmaya çalışacağım dedim. Supi Bey yazdıklarını da okumalısın karşılığını verdi. Birkaç kitabını okudum. Şu son mahkemelik olanı da hemen alayım da okuyayım. Çok çekici, güzel bir kitap. Roman dediğim böyle olur. Adamlar kızmakta haklı. Rezil etmiş işbirlikçileri. Bizim şirketin patronlarını tanıyor galiba. Sözü geçince dikkat etti, hep yüzünü buruşturuyordu. Hidayet Paris'e kaçana dek üçümüz bir okuldaydık. Birbirimizi iyi biliriz. Merak ettim doğrusu diye söylendim. Çantadan bırakacağım dosyayı çıkarırken avukat gülmeye başladı. Herkes merak eder bizi. Şu dosyayı almaya geldiğinde konuşuruz biraz daha. Dosyanın kapağını şöyle açıp bir baktı. Ha, şu Hidayet Beyefendi'nin kurduğu yeni bir işin sözleşmesi. İstanbul'dan bir iş adamıydı. Sizin şirketinde 9 tarakta bezi var. Tanır mısın bu İstanbul'daki zatı? Aman Supi Bey bana ne? Açıp bakmadım bile dosyayı. Benimkisi işim getir götür. Handan bulvara çıktığımda yüzüme serin sonbaharın rüzgarı çarptı. Ortalık iyice kararmıştı. Yazıhanede üstüme bir cigara kokusunun sindiğini hissettim. Tuhaf bir ruh hali içindeydim, düşünüyordum. Demek beni ilk gören meraklı nasıl vay bu mu şampiyon diyorsa, ben de içimden vay işte ünlü yazar buymuş diyordum. Çok ilginç bir adamdı doğrusu. Babamla bir araya geldiklerinde konuştuklarını dinlemek isterdim. İkinci kısım. Önümde bir yığın dosya, kambiyo ile ilgili kağıtlar, şirkete aktarılmış dış ülkelerden gelen, dış ülkelere gidecek para işlemleri. Yerli yerine koyuyorum bunları, sıralıyorum gerektiği gibi. Hasip Bey'e verilecekler, bankalara gidecekler, kambiyo dairesinde işlem görecekler. Hani biraz zorlasalar Fransızca, İngilizce, Almanca biliyorum diyebilirim. Bu ülkelerle ve daha başka ülkelerle yaptığımız alışverişlerde kullanılan bu dillerin basma kalıp işlem deyişlerini su gibi öğrendim. Demiroğlu şefim benimle alay ediyor. Sen ne diyorsun oğlum, ben Fince, Japonca, İspanyolca, İtalyancayı da bilirim diyor. Ama Nasip Beyciğim, bu listeden Japonları silelim hiç olmazsa. Onlar ticaret ilişkilerini İngilizce yürütürler karşılığını veriyorum. Hasip Bey kahkahayı atarak şakada daha da ileri gidiyor. Japonlar 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizlere öylesine kızdılar ki iş mektuplarını da bize Japonca yazdılar. Biz de Türkçe karşılık verdik. Pes doğrusu diye söyleniyorum. Sonra böyle hallerde şefim ciddileşip bana çıkışıyor. Bize ne yahu, mektupları çeviri bürosuna havale et. Biz para işlerine bakarız diyor. Masasında Hasip Bey her günkü gibi dikkatli, sessizce çalışıyor. Yandaki bölmeden Fatma Hanım'ın makinesinin sesi geliyor. Bir süre böyle sessizce çalışıyoruz. Hasip Demiroğlu her zaman saat 11.30'a doğru bir mola verir, bir cigara yakar. Öğleden sonra gideceğim bankalar, daireler için bana iş verir. İş yoksa cigarasını bitirene dek havadan sudan konuşur. Bugün cigarasını yakarken birdenbire sordu. Sen hiç Aliotiler diye İzmirli bir aile adı duydun mu? Duymaz olur muyum? Vaktiyle İzmir'de ticaret yapan zengin, levanten bir aile. Hala jirolar da var. Tamam. Eskiden Gifreler, Viteller de vardı. İtalyanı, İngiliz'i, Fransız'ı, İskoçlar bile vardı. Forbes'lar. Sonra bunlar birbirlerinden kız ala vere karma karışık oldular. Osmanlı Devleti'nin Ege bölgesi ticareti bunların elindeydi. Ne bileyim, Sultan Aziz devrinde gelmiş yerleşmişler İzmir'e. Yine Osmanlı Devleti'nin ticarete el atamaması yüzünden Batılılara verdiği kapitülasyonlar nedeniyle herifler Karun gibi zengin olmuşlar. Bunların en parlak çağı öyle sanıyorum ki Hamit'in padişahlığından mütareki yıllarına dek uzanır. Birinci Dünya Savaşı'nda askere giderken İzmir kordonuna bir baktım Emre. Yığın yığın üzüm, incir, tütün, meyan kökü gemilere yükleniyor. Hep bu kefere milleti alıp satıyor. En imtiyazlı kişiler bunlar. İzmir'in en zenginleri bunlar. İzmir'in en güzel havalı yerlerinde, Buca, Bornova gibi yerlerinde yeşillikler içinde konaklar kurmuşlar. Adamları sabah öğle akşam bu yerlere özel trenler getirip götürüyor. Yine Birinci Dünya Savaşı içinde askere gitmeden önce Buca'da Villa Aliotti'yi gezme fırsatını buldum. Emre oğlum, sana şu örneği vereyim yeter. Osmanlı Devleti'nin hiçbir yerinde kurulamamış hayvanat bahçesi bu villanın parkının içindeydi, deve kuşuna dek. Şaşmış kalmıştım. Adamların özel av koruları vardı. Keyiflerince at yarışları düzenlerlerdi. O zamanlar zengin Türk aileleri de yok muydu? Vardı elbette. Uşakizadeler, Evliyazadeler, Osmanzadeler. Ama bu aileler dış ticarete el atmazlardı. Anahtar sahibiydiler genellikle. Ne demek diye soracaksın anahtar sahibi olmak. Han hamam dükkan sahibi olmak. Bu gibi aileler iç ticaretle ve de develerle, arabalarla yaptıkları nakliyecilikten kazandıklarını binalara yatırırlardı. Birkaç yabancı banka Levantenlerin tek elindeydi. Osmanlı Devleti'nin bu ticaret iktisat düzeni üzerine Supi Bey'in geniş bilgisi vardır. Bir gün sor, sana anlatsın. Bu konuda bir de sana bir anımı anlatayım. Hasip Bey küçülen cigarasından bir nefes daha çekti, şöyle bir anlatacağı anısını toparlamaya çalıştı, sonra sözüne devam etti. Sultan Hamit'in saltanatı sırasında Osmanzade Hacı Hasan Bey nasıl paşa oldu bilir misin? Çakırcalı'yı padişah fermanıyla istiman ettirdiği için. Çünkü efeyle zaptiye asker baş edemiyor. Ne demek istiman? Demek oluyor ki Çakırcalı Efe padişahın buyruğunu kendisine ileten Hasan Bey'i dinledikten sonra padişahtan aman dilemiş. Aman dilediği doğru mu? Yok canım, sözün gelişi, heybeti devlet zahir olsun diye istiman oluyor. Buz gibi padişah Osmanzade Hasan Bey'i itibarlıdır diyerekten git şerifle konuş, koşullarını öğren, benim de koşullarım şunlardır diye yollamış. Hacı Hasan Bey de ferman padişahımın diyerek korka korka yanına askeri doktor olan kardeşi Raşit Bey'i alarak dağa gitmiş. Çakırcalı Efe'nin koşullarını padişah kabul etmiş. Dağdan inip bir köyde oturacak, o köye de zaptiyeler giremeyecek. Anlaşmışlar. Çakırcalı dağdan inmiş ya, bir süre sonra yine çıkmış. İşte bu görevine karşılık Osmanzade Hacı Hasan Bey olmuş mu sana Hacı Hasan Paşa? Adamın paşa olduktan sonra başı derde girdi. Dur hele, İzmir'in geçmişini öğrenirsin. Bu olayı da anlatayım sana. Emre, mütareke yılları. İttihatçılar, itilafçılar birbirlerini yemekte. Hani bugünkü gibi particilik var. Adı fırkacılık. Bir anlaşma olmuş. İzmir'in belediye başkanı, hani o zaman reisi, tarafsız bir kişi olsun denmiş. Getirmişler Hacı Hasan Paşa'yı belediyeler başkanı yapmışlar. Aradan pek zaman geçmeden 1919'un 15 Mayıs'ında İzmir'e Yunan ordusu çıktı. Hacı Hasan Paşa da belediye başkanı. Adı Yunanlara hizmet etti oldu ama kurtuluştan sonra Hacı Hasan Paşa'nın suçsuzluğu ortaya çıktı. O zamanlar belediyede çalışan Muzaffer Özgen Bey, Paşa'nın belediyedeki masasının çekmecesinde Hacı Hasan Paşa'nın 3 yol başkanlıktan istifa ettiğine ilişkin Yunanların valisi İsteryadis'in geri çevirdiği mektubunun bulunduğunu söyler. Anlaşıldı ki Türk halkına karşı bir politika oyunu olarak işte sizin İzmir'in belediye başkanı bir Türk paşası demek için adamcağızın tehditle yakasını bırakmamışlar. Bunun en büyük delilini de öğrendik sonradan. İzmir'de Yunan işgali sırasında tığ gibi yakışıklı bir Türk yüzbaşısı var. Adı Gavur Mümin. Yunanların işgali altındaki İzmir hükümet konağında bir odası var. Görevi Osmanlı Devleti ile Yunan işgal ordusu arasında irtibat subaylığı. Halk ara sokaklarda rastlayınca yüzüne tükürüyor adamın. Yunanlarla düşüp kalktığı için neredeyse Mümin Bey'i bir dengine getirip vuracaklar arkasından, bıçaklayacaklar. İzmir'de olduğu için çok güzel Rumca biliyor. Yunan komutanlarının kanına girmiş, her gece onlarla birlikte meyhanelerde. Bu Türk subayını da Yunanlar belediye başkanı Hacı Hasan Paşa'nın yeğeni diye göreve kabul etmişler. Bir başka deyişle Hasan Paşa onu oraya yerleştirmiş bu işin bir yönü. Öteki yönüne gelince, Gavur Mümin Bey İzmir'de Mustafa Kemal'in gizli örgütünü yönetiyor. Ankara günü gününe İzmir rıhtımına kaç Yunan askeri, ne deyin top tüfek çıktığını öğreniyor. Yunanların politik tutumları, yapacakları askeri eylem öğreniliyor. Bir seferinde İzmir'in hükümet konağındaki 15 telefon bile bir gece yok oluyor. Askeri depolardan kaldırılan silahlarla birlikte Ankara'nın yolunu tutuyor. En önemlisi Yunanların Sakarya boylarına yürüyeceği planları Ankara'ya yetiştiriliyor. Daha neler yaptığını bilemeyeceğim. Sonunda Mümin Bey'i Yunanlar yakalıyorlar. Derhal kurşuna dizecekler. Hacı Hasan Paşa hemen belediye başkanlığını ortaya koyuyor. Zaten Gavur Mümin'i o yerleştirmiştir görevine. Ne yaptığını ne ettiğini biliyor. Ama Yunanlar paşayla ilişkisini bulamıyorlar. Hacı Hasan Paşa diyor ki, bu yüzbaşı benim yeğenimdir. Kurşuna dizerseniz ben de bir dakika başkanlıkta kalamam. İzmir karmakarışık oluyor. İzmir gavur müminin ne gavur olduğunu öğreniyor ama iş işten geçtikten sonra. Yunanlar Hacı Hasan Paşa'yı suçlayamayınca onun hatırına Mümin Bey'i kurşuna dizmekten vazgeçiyorlar. Götürüp Yunanistan'da bir kör kuyuya atıyorlar. Mustafa Kemal Paşa bu değerli yüzbaşısını kurtuluştan sonra yendiği, esir ettiği Yunan orduları başkomutanı General Trikopis'le değişti. Yaman askermiş Mümin Bey diye söylendi. Hasip Bey eski günleri anımsayınca basbaya heyecanlanmıştı. Bir cigara daha yaktı. Yaman bir askerdi. Bütün ömrünce esirliği sırasında Yunanistan'da aylarca bir kör kuyuda yatmaktan kendisine armağan olan romatizma hastalığını çekti. Ama alçak gönüllü bir askerdi. Albay olana dek orduya karşı ödevini yerine getirdi. Romatizmaları kalbine vurana dek çalıştı. Ölümünden birkaç yıl önce bir dost toplantısında kendisiyle bir çay içmek şerefine nail oldum. Bütün ağzını aramamıza karşın yaptığından ettiğinden bir tek söz ettiremedik. Bizimle hep şakalaştı. En sonunda çok yakın bir arkadaşı öfkelendi. Yahu sana bedava gavur mümin dememişler, ağzından bir tek kelime alamadık diye söylendi. O da şakaya vurdu işi. Gavurluk etmeseydim çoktan daha İzmir'in o karanlık günlerinde kalıbı dinlendirirdim arkadaş karşılığını verdi. Bu söylediklerimin ayrıntılarını Muzaffer Özgen Bey çok daha iyi bilir. Onun ağabeyi Ferruh Bey mütareki yıllarında İzmir noteriydi. Babam da bilir herhalde ama bana hiç bu konuyu açmadı. Sırası gelmemiştir. O savaş sırasında genelkurmaydaymış. İşin o yakadaki olup bitenini bilir elbette. Gerçekten sonra sordum da uzun uzun Mümin Bey'in serüvenini bir de babamdan dinledim. Hasip Bey cigarasını söndürdü. Birden aklına gelmişti. Şu Çakırcalı konusunda anlatılacak ilginç bir noktayı unuttum. Hacı Hasan Paşa istiman konusunda konuşmalar yapmak için bir ara Çakırcalı'nın temsilcisi kızanlarını konağına yemeğe buyur etmiş. Hayretler içinde zeybeklerin çatal bıçaklı masada alafranga yemek yediklerini görmüş. Öğrenilmiş ki Buca'da, Bornova'da oturan Levantenler, Çakırcalı Efe ile çoktan ilişki kurmuşlar. Kendilerine dokunmasın diye Efe'ye el altından paralar, ziyafetler verirlermiş. Osmanlı Devleti'nin içinde kaç devlet varmış diye şaşmak bana düştü bu sefer. Hasip Bey durdu yine, beyaz saçlarını parmaklarının ucuyla karıştırdı. Niye anlattım bunları sana? Sözü bir yere getirecektim, dur hele diye düşündü, sonra ekledi. Diyeceğim şu ki, bu Levantenlerin yerini Cumhuriyet'ten sonra bizim şirket gibi şirketler, tüccarlar aldı. Yine İzmir çevresinin ürünü birkaç şirketin, birkaç kişinin elinde. Yine de aramızda Levanten kalıntıları var. Hala İtalyan, Fransız pasaportu taşımaktan büyük bir zevk duyarlar. Bu ülkelerle hiçbir ilişkileri kalmadığı halde, Türk olmak gururlarına dokunur beyefendilerin. Hiçbir dili doğru dürüst konuşmadıkları gibi karışıklıklarından Türkçeyi de doğru konuşamazlar. Bunlara diyeceksin ki, arkadaş, vatanın neresi? En az 200 yıldan beri oturduğun, milyonlarını yediğin Türkiye'yi beğenmiyorsan, Türk hüviyet cüzdanını taşımak ağrına gidiyorsa buradan defolur gidersin. Eskisi gibi güçlü değiller. Hamdi Bey'i bir aydı kurdum. Bunlara hiç yüz vermez. Pek zorda kalmazsa bunlarla alışveriş etmez. Bak, Hidayet Bey'in mezhebi geniştir. Onlara öğrete öğrete Fransızca konuşur. 10. ayrımın sonu. Sayfa 120.